Tanrı sözünden yorumunu yapmakta olduğumuz Yeşaya kitabının en önemli bölümlerinden birine geldik. 53. bölüm. Bu bölümün konusu Mesih İsa'nın günahkarların yerini alarak çarmıhta ölmesi. Biliyorsunuz Yeşaya peygamber İsa Mesih'ten aşağı yukarı 750 yıl kadar önce yaşamıştı ve İsa'nın ölümüne ilişkin çok açık bir şekilde peygamberlikte bulunmuştur. Tanrı sözünü bilenler Yeşaya 53. bölüm ve Mezmur 22'nin bizlere Mesih'in çarmıha gelişi konusunda kutsal kitabın başka yerlerinde bulunanlardan daha canlı bir anlatım sağladığının bilincindedirler. Bu sadece dört müjdenin Tanrı oğlunun korkunç ölümünü tanımladığını düşünenler için bir şok olabilir. Müjde anlatımlarını dikkatlice inceleyecek olursanız, çarmıha gerilişle ilgili sadece birkaç bağlantısız olayın verildiğini ve esas çarmıha gerilişin anlatımından saygılı bir şekilde çekinildiğini keşfedeceksiniz. Kutsal Ruh, çarmıhın üzerine bir sessizlik tülü örtmüştür. Ve dehşetli ayrıntıların hiçbiri meraklı kalabalığın seyredip bakmaları için ortaya konmamıştır. Onu katleden vahşi kalabalığın oturup onu seyrettikleri söylenmiştir. Sizlerin ve benim o kalabalığa katılmamıza izin verilmemiştir. Her şeyi görmediklerinde bile, çünkü Tanrı oğlunun çektiği acıların üzerine bir karanlık örtüsüyle örtmüştü. Sansasyon yaratmak isteyen bazı konuşmacılar Mesih'in çarmıha gerilmesinde gerçekleştiğini düşündükleri en ufak ayrıntıları anlatarak ün kazanırlar. Sanat bizlere onun ölümünü korkunç gerçekliğiyle anlatmıştır. Sizler ve ben dostum büyük bir olasılıkla hiçbir zaman sonsuzlukta bile onun çektiği acıların derecesini bilemeyeceğiz. Kurtarılanların hiçbiri onun geçtiği suların nedenli derin olduğunu ya da Rabbin geçtiği gecenin nedenli karanlık olduğunu hiçbir zaman bilmedi. Bütün bunları kayıp olan koyunlarını bulmak için yapmıştı. Tanrı büyük bir olasılıkla bilmemiz gerekmeyen şeyi bilmemizi istememişti. Bu kadar kutsal bir şeye sıradan bir şeymiş gibi davranmamızı istememiştir. Kutsal şeylere bildik şeyler gibi davranma tehlikesini kendimize sürekli olarak hatırlatmalıyız. Çekilin, çekilin oradan, çıkın ey Rabbe tapınma araçlarını taşıyan sizler demişti Yeşaya 52:11'de. Yeşaya Mesih doğmadan 700-750 yıl önce bizlere onun acı çekmesi hakkında başka hiçbir yerde bulamayacağımız bazı ayrıntıları vermektedir. Daha ileriye gitmeden şu anda bile birisinin şüphesiz sormakta olduğu bir soruyu yanıtlamak için bir dakika durmalıyız. Yeşaya'nın Mesih'in ölümünden söz ettiğini nereden biliyorsunuz? Yeşaya, Mesih doğmadan 700-750 yıl kadar önce yaşamıştı ve bunları yazmıştı. Filipus, çölde Etiyopyalı hadımla karşılaştığında o da aynı soruyu sormuştu. Etiyopyalı Yeruşalim'den kendi ülkesine dönüyordu ve yolda Yeşaya kitabının 53. bölümünü okuyordu. Bizlere bölümün hangi ayetini okuduğu bile bildirilmiştir. Ben pazar okuluna giderken bana Etiyopyalı hadımın arabasında oturmuş, bir elinde dizginleri, bir elinde de okuduğu kitabı tutar gösteren bir resim verilmişti. Ama biraz düşününce böyle olmayacağını anlarız. Bu adam Etiyopya hükümetinin bir yetkilisiydi. Çölde şaşalı bir biçimde geçiyordu. Orada oturmuş okurken başının üzerinde bir tür gölgelik bulunduğundan eminim ve arabasını kullanan bir şoförü vardı. Etiyopyalı Yeşaya 53:7-8'i okurken Filipos'a "Lütfen açıklar mısın? Peygamber kimden söz ediyor? Kendisinden mi, bir başkasından mı?" diye sordu. Yeşaya'nın 53. bölümde Rab İsa Mesih'ten söz ettiğinden nasıl emin olabiliriz? Filipus'u dinleyin. Etiyopyalı'nın ve bizlerin sorusunu yanıtlayacaktır. Bunun üzerine Filipus anlatmaya koyuldu. İncil'den Habercilerin İşleri 8. bölüm. Kutsal yazıların bu bölümünden başlayarak ona İsa ile ilgili müjdeyi bildirdi. Ayrıca değerli dostum, Mesih'in kendisi Yuhanna 12. bölüm 38'de Yeşaya 53'ten aktarma yapıp bunu kendisine mal etti. Ve haberci Pavlos Romalılar 10. bölüm 16. ayette Mesih'in müjdesiyle bağlantılı olarak bu bölümden alıntı yapar. Dostum, kutsal kitap Yeşaya 53. bölümün Mesih'ten söz ettiği konusunda hiçbir şüphe bırakmaz. Bundan da öte, bu bölüm Mesih çarmıhın üzerinde ölürken çekilmiş bir fotoğraf gibidir. İlk 9 ayet bize kurtarıcının acı çekişinden söz eder. Bölümün geri kalan kısmı bize kurtarıcının tatmin oluşunu anlatır. Bu iki konunun, acı çekme ve tatmin olma, bir arada ait olduğunu göreceksiniz. Tatminden önce her zaman acı çekmek gelir. Fazlasıyla çok sayıda insan hayattaki bütün zor deneyimlerden uzak durmak, mutluluğa giden kısa yolda gitmeye çalışıyorlar. Size tatmine giden kısa bir yol olmadığını değerli dostum söylemek istiyorum. Kısa yoldan tatmine giden yol yoktur ve hayatın bütün sorunlarına yanıtları olduğunu ve sizi Tanrı'nın zırhının tümüyle donatacaklarını iddia eden kısa vadeli kursları kınamamın nedeni de bu. Tanrı bunu böyle yapmaz. Kısa yol diye bir şey yoktur dostum. Tanrı bile kısa yoldan gitmemiştir. Çarmıhtan kaçınıp tacı alabilirdi. Bu şeytanın önerisiydi ama acı çekme her zaman tatminden önce gelir. Bunu dile getiren birçok söz vardır. Zaferden önce sıkıntılar gelir. Güneş ışığı bulutlardan sonra gelir. Işık karanlığı izler ve çiçekler yağmur bulutlarından sonra gelirler. Tanrı'nın işlerini yapmasının yolunun bu olduğu gözükmektedir. Bu onun yöntemi olduğundan o zaman en iyi yoldur. Belki siz bugün hayatın gölgelerinde oturuyorsunuz. Karşınızda sıkıntılar var. Sorunlarınız başınızdan aşkın ve şu anki kaderiniz ateşli fırın ve tatlıyı tatmadan acıyı tattınız. Eğer şu anda durumunuz buysa, Tanrı'nın izlediği yolun aynısında olduğunuzu ve eğer onunla yürürseniz bu yolun ışığa götürdüğünü söyleyerek size cesaret vermeme ve değerli dostum imanınızı kuvvetlendirmeme izin verin. Gözyaşlarınız belki bir gece akar ama sabahla sevinç duvar diyor mezmur yazarı mezmur 30 ayet 5'te. Şimdi bunu aklımızda tutarak acı çeken kurtarıcıya bakalım. Bu bölüm şaşırtıcı bir soruyla başlar. Şöyle der birinci ayette. Haberimize kim inanacak? Rabbin gücü kime göründü? Yeşaya peygamber mesajına inanılmadığından ötürü şikayetini kaydediyor gibidir. Kendisine vahiy edilen şey insanlar tarafından kabul edilmemiştir. Ve bu her zaman peygamberin görevinin üzücü yanıdır dostum. Tanrı 6. bölümde Yeşaya adlı bu adamı çağırdığında ona insanların dinlemeyeceği bir mesaj alacaksın. Onlara sözlerimi söylediğinde sana inanmayacaklar demişti. Yeşaya'nın bunu yaşadığı kesindi. Dünya Tanrı'nın mesajlarını kollarını açarak kabul etmez. Peygamberler taşlanmış ve mesajları dinlenmemiştir. Günümüzde de aynı şey geçerlidir değerli dostum. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra herkes barış ve güvenlikten söz ediyor oldu. Bir başka savaş olabileceğinden söz etmek hiç popüler değildi. Halk bütün savaş gemilerinin batırılmasını, silahsızlanmayı istiyordu. Çünkü liderler artık dünyanın demokrasi için güvenli bir yer olduğunu söylemişlerdi. O dönemlerde değerli birkaç tanrı adamları vardı ve bunlar vaaz kürsülerinden halka hitap ediyorlardı. Pasifist değillerdi ama savaşı da istemiyorlardı. Tanrı sözünün dünyada günah, doğruluktan uzaklık ve kötülük olduğu sürece savaşlar ve savaş söylentileri olacağını söylediğini açık bir şekilde bildirdiler. Savaşın bir cilt hastalığı değil, bir kalp hastalığı olduğunu söylediler ve 2. Dünya Savaşı'na girildiğinde bu vaizlerin doğru söyledikleri görüldü. Diğerleri Mesih'in bir pasifist olduğunu söylediklerinde, bu kişiler Mesih'in kuvvetli bir adamın malını, mülkünü güvende sakladığını söylediğinden bahsettiler. Sayın Doktor Vernon McGee diyor ki, ben küçükken gittiğimiz kilisede böyle bir vaiz olduğunu hatırlıyorum. Mesih'in sadık bir hizmetkarıydı ve insanları hoşnut etmekten çok Tanrı'yı hoşnut etmeye çalışıyordu. Ama mesajı birçokları tarafından reddediliyordu ve kalabalıklar onu popüler görmüyorlardı. Şehirdeki liberal vaizi tercih ediyorlardı ama zaman bu vaizin haklı olduğunu ortaya koymuştu ve gerçekleşen olaylar onun bu ulusun bir düşmanı değil, bir dostu olduğunu ortaya koymuştu. Tanrı'nın bir habercisiydi ve Yeşaya ile birlikte haberimize kim inandı diyebilirdi. Şu anda Amerika'da birkaç vaizin sesi yükseliyor. Bu ulusu çok geç olmadan yeniden Tanrı'ya çağırıyorlar ama kalabalık hızla bir başka hayal kırıklığına doğru koşuşturuyor. Evet, Sayın Doktor Vernon McGee'nin dediği yerindedir. Bunu Batı dünyasında da görüyoruz ve her tarafta görüyoruz. Şahsen ben radyodaki kutsal kitap öğretim programımıza aldığımız harika yanıtlardan ötürü çok hoşnutum. Ama ara sıra Mesih'i reddeden bir dünyada yaşamakta olduğum bana hatırlatılıyor. Birkaç radyo istasyonu programımızı kaldırdı. Çünkü mesajımızdan hoşlanmadılar. Bir radyo müdürü telefon edip benim vaaz ettiğim türden bir dinden hoşlanmadığını söyledi. Biraz daha neşeli bir şey vermemin mümkün olup olmadığını sordu. Çünkü insanlar sürekli yükselip iyileşiyorlardı. Günahkar değillerdi. Ve durum benim düşündüğüm kadar kötü değildi. Bu adamın telefonu ve ona benzeyen diğerleri bizlere bizim Mesih'i reddeden bir dünyada yaşadığımızı ve bunu böyle kabul edip yolumuza devam etmemiz gerektiğini hatırlatıyor. Bugün bu kadar çok insana erişebilen böyle bir kanalımız olduğundan ötürü seviniyoruz dostum. Günümüzde bizleri çok geç olmadan Tanrı'ya dönmeye çağıran birçok değerli ses olduğuna inanıyorum. Buna karşın insanların çoğu dans edebilecekleri bir müzik çalabilen ve onlara her şeyin iyi olacağını hissettiren liberalizmin herhangi bir kavalcısını izlemektedirler. Pavlos, çarmıhla ilgili bildirinin mahvolanlar için saçmalık olduğunu söylemişti. Açıkça bildirilen düşünceler, çarmıhla ilgili, değerli dostum, bildirinin saçmalık olduğunu düşünen birçok kişi olduğunu bildirmektedir. Saçma olan birçok vaaz olduğu konusunda sizinle aynı fikirdeyim. Ve bunun için bir mazeret sunmuyorum. Ama Tanrı çarmıhın bildirisini saçmalıkla özdeşleştireceklerini söylemişti. Bu mesaj bu kişilere bir meydan okumadır çünkü böyle düşünmelerinin bir nedeni vardır. Doğal haliyle kişi Tanrı'nın ruhuyla ilgili gerçekleri kabul etmez diyor Pavlus. Çünkü bunlar ona saçma gelir. Ruhça değerlendirildikleri için de bunları anlayamaz. Keşke Tanrı ile kendileriyle konuşması için bir şans tanısalar. Tanrı'nın işlerini başarmak için insanların yöntemlerini ve yollarını kullanmadığı hatırlanmalıdır. Tanrı, güçlüleri utandırmak için dünyanın zayıf saydıklarını ve bilgeleri utandırmak için dünyanın saçma saydıklarını seçer. Hastalık zamanında bir uzman çağırırsak, normalde kendi kullandığımız ev ilaçlarını kullanmasını beklemeyeceğimiz kesindir. Yöntemi bize saçma olabilir ama onu dikkatle yerine getiririz. Öyleyse Tanrı'ya da bir uzmana davrandığımız gibi adaletle davranmamız gerekmez mi? Ama hala Yeşaya peygamberle birlikte haberimize kim inanacak, Rabbin gücü kime göründü dememiz gerekecektir. İnsanların Tanrı'nın müjdesine inanmamalarının çok kesin bir nedeni vardır. İnsanlar Tanrı'nın cennette bir yerlerde yüksek bir tahtın üzerine oturmuş olduğunu düşünmeyi severler. Eski insanlar, insanların arasında oturmayan tanrılardan söz etmişlerdi. Yunanlılar tanrılarını Olympus dağına koymuşlardı ve Romalılar Jüpiter'in bulutlardaki kale burçlarından yıldırımlar savurduğunu düşünmüşlerdir. Tanrı'nın bu dünyaya insanların arasına gelmesi, ve utanç verici çarmıhta acı çekmesi din dünyası için yabancı bir şeydir. Anlaşılması gereken fazlasıyla çok şey vardır. Modern kafa buna bozgunculuk der. Bundan hoşlanmazlar. Acı çeken bir tanrı insanın düşüncelerine aykırı bir şeydir. Ancak Yeşaya'nın bu 53. bölümünün insanı çeken garip bir yanı vardır. Burada hiç kimsenin acı çekmediği şekilde acı çeken birini görüyoruz. Burada doğum sancıları çeken, bir kadın gibi ağrılar çeken birini görüyoruz. Ona ve çarmıhına garip bir şekilde çekiliyoruz. Kendisi, ben yerden yukarı kaldırıldığım zaman bütün insanları kendime çekeceğim demiştir. Acı çekmenin eşsiz bir çekiciliği vardır. Acı bizleri bir araya toplar. Sizler ve ben acılar içerisinde inleyen ve kan içinde olan zavallı bir yaratık gördüğümüzde zavallı kurbana karşı içimizde bir merhamet belirir değil mi? Ona bir şekilde yardım etmeyi isteriz. Kızıl Haç ya da Kızılay'a bu kadar sempati duyulmasının nedeni budur. Savaş kurbanlarına ya da 21. yüzyılın uygar barbarlığının kurbanlarına karşı sempati duyarız. Acı hepimizi aynı düzeye koyar. Acı çeken insanlığın bütün zayıf çocuklarını birleştiren ortak bağdır. Bu yüzden benimle birlikte Tanrı oğlunun çektiği acılara bakın. Soğuk kalplerimizi kurbanının sıcaklığına ve sevgisinin parlaklığına çekmesine izin verin. Yeşaya peygamber, Rabbin gücü, Rabbin bazusu kime göründü diye sorarak ilk sorusunu genişletir. Bazunun anlamı Tanrı'nın kollarını sıvamış olduğudur. Büyük bir işi üstlenmiş olduğunu simgeler. Tanrı gökleri ve yeri yarattığında bunun onun sadece parmaklarının işi olduğu söylenmiştir. Örneğin Mezmur 19:1 gökler Tanrı'nın görkemini açıklamakta, gök kubbesi ellerinin eserini duyurmaktadır. Ellerinin eseri sözü harfiyen tercüme edildiğinde parmaklarının işidir. Bir vaiz Tanrı'nın fiziksel evreni yaratırken yarı yarıya bile denemediğini söylerdi. Tanrı gökleri ve yeri yarattığında bunu hiçbir çaba göstermeden yaptı. Onlara sadece var olmalarını söyledi. Yedinci günde dinlendiğinde yorgun değildi. Her şeyi bitirmişti. Her şey tamamlanmıştı ama Tanrı insanı kurtardığında bu onun gücünü, bu onun pazusunu gerektirdi. Çünkü kurtarış onun en büyük işiydi. Tanrı'nın kurtarışına yapılan itirazlardan biri bunun karşılıksız olmasıdır. Bu sözle bunun insan için karşılıksız olduğu söylenmek isteniyorsa o zaman doğrudur. İnsan kurtuluş için hiçbir bedel ödeyemez ve kurtuluş için sunacak hiçbir şeyi yoktur. İnsan için karşılıksız olmasının nedeni Tanrı için her şeye mal oluşudur. Pazusunu açmak zorunda kalmıştı. Oğlunu çarmıhta ölmek üzere vermişti. Kurtarış sadece Tanrı'nın gerçekleştirebileceği ölümsüz bir iştir. Kurtuluş karşılıksızdır. Ama ucuz olmadığı kesindir. Şimdi önümüze Mesih'in kişiliği getiriliyor. İnsansal yönden aslı hakkında bize bir şeyler söyleniyor. Yeşaya 53:2 O Rabbin önünde bir fidan gibi, kurak yerdeki kök gibi büyüdü. Bakılmaya değer güzellikten, görkemden yoksundu. Gönlümüzü çeken bir gösterişi de yoktu. Değerli dinleyicilerimiz, Mesih kuru topraktan çıkan bir köktü. Bunun anlamı Mesih'in doğumu sırasında Davut ailesinin krallıktan ayrılmış olmasıydı. Artık prens değil, çiftçiydiler. İsrail ulusu Roma'nın demir ökçesinin altındaydı. Özgür değillerdi. Roma İmparatorluğu büyük bir uygarlık üretmedi. Sadece büyük uygarlıkların iyi taklitçileriydiler. Orta yollu bir başarı ve sahte bir kültür vardı. Ahlaksal temel yok olmuştu. Yiğit erkeklik ve erdemli kadınlığın yerini sefahat ve zevk düşkünü bir halk almıştı. İsrail'in dini zayıflamıştı. Sadece boş törenleri yerine getiriyorlardı. Kalpleri soğuk ve ilgisizdi. Mesih doğduğunda durum böyleydi. Nüfusu engellenen bir soylu aileden Roma'ya tutsak olan bir ulustan ve yoz bir çağda gelmişti. İnsanlığın en güzel çiçeği insanlık tarihinin en kuru yerinden ve döneminden gelmişti. Zamanının ve neslinin onu üretebilmesi insansal olarak imkansızdı ama o yine de geldi. Çünkü o Tanrı'dan geldi. Gülünç bir örnek vereyim. Mesih'in geldiği yere gelmesi ve o zamanda gelmesi sizlerin ve benim hiçbir yeşil dal bulunmayan bir çölde yürüyüp birdenbire o kuru ve tozlu toprakta kocaman bir göbek salatanın büyüdüğünü görmemiz gibidir. Çok şaşırırdık. Bu salata nasıl olmuş da burada yetişmiş diye sorardık. Bu bir mucize olurdu. Mesih'in gelişi de tıpkı bunun gibiydi dostum. Kendi zamanı onun gibi bir insanı asla yetiştiremezdi. Evrim her zaman Rab İsa'dan kurtulmaya çalışmıştır. Çünkü evrim hiçbir zaman bir İsa üretemez. Eğer üretebiliyorsa o zaman neden üretmiyor? İlginç olan onun farklı oluşudur. Bu yüzden o kuru topraktan çıkan köktür. Şimdi peygamber dikkatleri onun çarmıhta acı çekmesine ve ölmesine çekiyor. Bakılmaya değer, güzellikten, görkemden yoksundu. Gönlümüzü çeken bir gösterişi de yoktu. Bazıları bu cümleden Mesih'in çirkin olduğunu ve bir şekilde biçimsiz olduğu anlamını çıkarmışlardır. Bazıları ise görüşünün tiksindirici olduğunu önerme cüretini bile göstermişlerdir. Bu doğru olamaz. Çünkü o kusursuz birisiydi, o günahsızdı. Müjde kayıtları böylesi bir görüşü asla desteklemezler. Kendisi hakkındaki bu söz çarmıhta çok gerçek bir şekilde yerine geldi. Çektiği acı o kadar yoğundu ki biçimi değişmiş ve bozulmuştu. Çarmıh güzel bir şey değildi. Ona bakmak tamamıyla tiksindirici bir şeydi. İnsanlar güzel görünüşlü çarmıhlar yapmışlardır ama bunlar onun çarmıhını temsil etmez dostum. İsa'nın çarmıhı bakılması güzel bir çarmıh değildi. Çektiği acılar anlatılmazdı. Ölümü korkunçtu. Başka hiçbir insanın katlanmadıklarına katlandı. Bir önceki bölümde gördüğümüz gibi çarmıhta olup bitenlerden sonra artık insana bile benzemiyordu. Çirkin bir et yığını haline gelmişti. Doğal olarak onun ölümünün neden farklı ve korkunç olduğunu öğrenmek isteriz. Burada değerli dinleyicilerimiz, ne yazık ki yayınımızın sonuna yaklaşıyoruz. Ama yorumlarımıza Yeşaya 53. bölüme bir sonraki programımızda devam edeceğim. Bize soru ve düşüncelerinizi kutsal kitaptan yaptığımız yorumlara ilişkin anlamadığınız yerler olursa çekinmeden yazabilirsiniz. Size severek yanıt vermeye çalışacağız. Aynı zamanda yayınlarımızı, yayın saatlerimizi lütfen dost ve arkadaşlarınıza da bildiriniz. Evet değerli dinleyicilerimiz, bir sonraki yayınımızda yeniden buluşalım. O güne dek Rabbin esenliği, Rabbin bereketi sizin de üzerinizde olsun.